Hayırlı akşamlar değerli izleyicilerimiz. Bir Merak Ettikleriniz programında tekrar beraberiz. Sizden gelen sorulara Kur'an, hadisler ve bilim ışığında cevap vermeye çalışacağız. Bize sorularınızı gönderebilirsiniz. E-mail adresiniz merakettikleriniz@a9.com.tr. Başlıyoruz.
Tamam, ilk sorumuzla başlayalım. Aslında sorudan ziyade hafta içinde bir sevimli takipçim var, Zeynep diye. Onun sosyal paylaşım sitelerinden bir tanesinde yazdığı bir yazı dikkatimi çekmişti ve ben de ona bir cevap vermiştim. Bu konudan biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü bu özellikle refah seviyesi yüksek ülkelerde yaşayan insanların bir sorunu. Ünlü bir söz vardır, tok açın halinden anlamaz diye. Bu aslında sözün de bir nevi açıklaması gibi olmuş olacak. Tabii Zeynep de çok tatlı, hemen benim ona verdiğim cevaptan ne kadar haklı olduğumu bana söyledi. Çok vicdanlı ve çok sevimli. Buradan da Zeynep'e selamlarımı iletiyorum inşallah ve sevgilerimi. Şöyle yazmış, sinirlerimi bozan 9 şey. 1 insanlar, 2 yavaş internet, 3 ödev, 4 okul, 5 matematik, 6 düşük pil, 7 sınavlar, 8 okul, 9 sahte arkadaşlar demiş.
Okul birkaç kere var.
Yani. Evet. Onu Allah'a o kadar herhalde evet. Hoşlanmıyor, okuldan zorlanıyor. Şimdi Zeynep'e ben de şöyle bir cevap verdim. Demek ki hiç sorunun yokmuş senin dedim. Allah'a çok şükret dedim. İnsanın tek sorunu eğer sadece bu konularsa. Suriye'deki ve diğer savaş ortamlarında yaşayan çocukların durumunu düşünmesini istedim. Ve orada yaşayan çocukların içinde bulunduğu zor durumla ilgili ona 9 madde yazdım. Şöyle... Birincisi, atılan silahlardan kız kardeşini korumaya çalışmak. Bu geçtiğimiz günlerde ben de sosyal medyada bununla ilgili bir resim paylaşmıştım. Küçücük, daha kendisi belki 3-4 yaşında olan bir erkek çocuğu, kendisinden çok küçük 1-2 yaşında olan kız kardeşine sarılarak gelen ateşlerden, ateş edilen silahlardan, işte mermilerden korumaya çalışıyor. Böyle bir resimdi. İki, açlık. Bu bölgelerde yaşayan insanlar ciddi olarak açlık tehlikesiyle karşı karşıyalar. Çünkü gerçekten hem yiyebilecek yemekleri olmadığı gibi maddi imkanları da yok ve zaten birçoğu mülteci konumundalar. Zaten kendi evlerinde, kendi yurtlarında seyahat ediyorlar, göçebe durumundalar. Bu insanların ciddi olarak karşılaştıkları sorunlardan bir tanesi açlık. 3. İşkenceler. Bildiğiniz gibi son dönemde özellikle Suriye'de ve diğer ülkelerde küçük yaştaki çocuklara Mısır'da, Irak'ta çok sayıda işkence haberini biz ulaşabiliyoruz, basından duyabiliyoruz. Bu çocuklar daha 10 yaşında, 11 yaşında, 12 yaşında vahşi psikopatlar tarafından işkenceye maruz kalıyorlar ve onların en önemli sıkıntılarından bir tanesi de bu. Bombardımanlar, düzenli olarak bombardımana maruz kalıyorlar. Kendi evlerinde yaşarken belki evinin önündeki o küçücük taş bölümde top oynamaya çalışırken birdenbire bir varil bombasıyla hem bütün ailesi hem kendisi sürekli enkaz altında kalan çocuklarla muhatap olmak durumundayız. Ve onlar da enkaz altından kurtarılan çocuklarla ilgili videoları da sürekli, inşallah kurtarılanlar tabii ki Allah'ın dilemesiyle imkan verilmiş olanlar ama birçoğu vefat ediyorlar orada ve cennet kuzusu olarak cennete ulaşıyorlar. Ama bunları görüyoruz. Yine yaralanmalar, bu çocukların yaşayanlarının da büyük bir kısmı yaralanmalara maruz kalıyorlar. Birçoğu bir veya birkaç uzvunu kaybetmiş oluyor ve hayatının bundan sonraki dönemine bu şekilde devam ediyorlar. Yine ailesini, kendi ailesini gözünün önünde kaybetme bunların en önemli konularından bir tanesi. Küçücük bir çocuk daha 3-4 yaşında, belki 10 yaşında, 12 yaşında bütün ailesini kendi gözünün önünde hem işkenceye maruz kalarak onları seyrederek kaybediyor veya bombaların altında yok olurken kaybediyor ya da bir gün gece yarısı o korkunç seslerle kapılarına gelen insanların ailelerini alıp götürmesine şahit oluyorlar. Okula gidememe zaten bu çocuklar için okul bir sorun değil çünkü gidemiyorlar zaten ve diğer küçük yaştaki çocukların görebilecekleri birçok şeyle karşılaşamıyorlar. Evinden ayrılmak zorundalar. Bu çocuklar kendi yaşadıkları evlerde, apartmanlarda da yaşayamıyorlar. Çünkü kendi ülkelerinin içerisinde mülteciler, hatta başka ülkeleri, hayatlarında hiç görmedikleri yerleri yürüyerek kilometrelerce yolu aç ve susuz olarak soğukta veya sıcakta, kuraklıkta kat ederek başka bir ülkeye göç etmek durumunda kalıyorlar. Ve yine salgın hastalıklar, özellikle çocuklara yönelik salgın hastalıklar bu çocukların hayatlarını yine kaybetmelerine sebebiyet veriyor. Ama açlık, susuzluk ve böyle işte üzerinde durduğumuz birçok sorun, işte bu canların karşı karşıya oldukları sorunlardan sadece sayabildiğimiz birkaç tanesi. İşte o yüzden de Zeynep'e çok şükretmesini söyledim ki Allah'a şükürler olsun. Allah onu böyle güzel bir ülkede sağlıklı olarak ailesiyle birlikte tek sorunu okul ve dersleri olacak şekilde tutuyor. O da zaten şükrettiğini bize söyledi.
Evet. Bir başka soruda kardeşimiz şunu sormuş. Müslümanların Havra kiliseyi öcü gibi görmesinin nedeni ne olabilir? Bu durumun oralarda ibadet eden insanları da irite eden bir durum olduğunu anlayamıyorlar mı? Şimdi bunun sebebi hurafe dinidir. Hurafe dini yaygınlaştıkça da, insanlar arasında yayıldıkça da, hatta küçük yaşlardan itibaren çocuklar bu şekilde eğitildikçe bu şekilde olur. Yani kilise ve havraları düşman yeriymiş gibi, oradaki ibadet eden insanları düşmanmış gibi görme anlayışı gelişir. Biliyorsunuz bu pek çok toplumda Hristiyan ve Musevilere yönelik de yapılıyor ki onlar kitap ehlidir ve pek çok iman etmiş olan kitap ehli Kur'an'da övülmüştür. Fakat Kur'an'ı bilmedikleri için hurafe dininde bu geçerli bir şey olarak kabul ediliyor. Bu elbette ki oradaki insanları irite eder. Şimdi buradaki sorun Müslümanların geneli evet bu şekilde görüyorlar. Orayı bir o kilise ve havraları bir ibadethane olarak görmüyorlar. Halbuki oralar Allah'ın isimlerinin anıldığı yerlerdi. Ve Allah bütün Müslümanlara kilise ve havraların korunması sorumluluğunu vermiştir. Şimdi bir ayet okumak istiyorum. Şeytandan Allah'a sığınırım. Haç suresi 40. ayet. Onlar yalnızca Rabbimiz Allah'tır demelerinden dolayı haksız yere yurtlarından sürgün edilip çıkarıldılar. Eğer Allah'ın insanların kimini kimiyle def etmesi olmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'ın isminin çokça anıldığı mescitler muhakkak yıkılır giderdi. Allah kendi dinine yardım edenlere kesin olarak yardım eder. Şüphesiz Allah güçlü olandır, aziz olandır. Demek ki Allah'ın bir koruması var kiliseler ve havralar üzerinde. Mescitler ve kiliseler, havralar, manastırlar üzerinde Allah'ın koruması var. Neden? Çünkü buralar Allah'ın anıldığı yerlerdir. Allah ibadethane olarak buraları övmüştür. Müslüman ve Hristiyanlar arasında ciddi şekilde Allah'a gönülden boyun eğmiş olanlar hep övülmüşlerdir Kur'an'da. Fakat şu andaki Müslüman toplumların genel olarak sorunu nedir? Kur'an'dan habersiz olmalarıdır. Kur'an'dan habersiz olunca övülmüş olan Musevileri de, övülmüş olan Hristiyanları da, övülmüş olan Allah'ın adının anıldığı evleri de anlamaz insanlar. Şimdi bunu nasıl sağlamak gerekiyor? Çoğunluk böyle inanıyor. Ne yapacağız? Evet yani şaşırtıcı olan gerçekten bizim ülkemizde bile bazı siyasetçiler bile bu mantıkta olabiliyorlar ve şaşkınlık içinde izliyoruz böyle şeyleri. Olmaması gerekir ve genel olarak yaygın bir şey. Bunu işte eğitimle, Kur'an eğitimiyle sağlayacağız. Bizim hep gelip varıp geldiğimiz yer hep eğitim oluyor farkındaysanız. Dünyaya hurafe çok ciddi şekilde ve çok tahrip edici şekilde yayılmış. Bunu ortadan kaldırmak için de Kur'an'la eğitim vermek gerekiyor. İnsanlara İslam'ın kitabının sadece Kur'an olduğu ve bizim için Kur'an'ın yeterli olduğunun anlatılması gerekiyor. O zaman işte Müslümanlar canla başla samimi Müslümanları da, samimi Musevileri de, Hristiyanları da onların ibadethanelerinde korurlar. Bunu çok severek içten yaparlar. Allah'ın izniyle Mehdi döneminde Hazreti Süleyman Mescidi tekrar inşa edilecek ve oradaki bütün Müslüman ülkelerdeki kilise ve havralarında o vakte kadar Müslümanlar tarafından mutlaka korunması, tamir edilmesi, mutlaka bakımının yapılması gerekiyor. Bu da bir ibadettir inşallah.
Hatta ekonomik krizden dolayı İtalya'daki bazı kiliselerin çeşitli yerlere çevrildiğiyle ilgili haberleri gördük geçtiğimiz günlerde. Ofislere, meyhanelere, hatta araba tamirhanelerine çevrilmişti. Hocamız da orada çok önemli ve kıymetli bir şey söylemişti. Müslümanların bu mescitleri, mescit olarak kullanmalarını, bu kiliseleri kendilerini satın alıp orada bir lokanta veya oto tamircisi haline gelecekken orada verilen fiyatın çok daha üzerinde bir fiyatla rahatlıkla kendilerini satın alıp onları mescide çevirebilecekleri gibi bir tavsiyede bulunmuştu. Çünkü Allah'ın adının anıldığı yerler, her yer kutsaldır. Onları korumak da tabii ki bütün Müslümanların üzerine düşen gerçekten önemli bir sorumluluk. Tabii biz bütün programlarımızda aslında Kur'an'a dönmenin ne kadar önemli olduğunu, Kur'an'dan dinin yaşanmasının ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz. Yine bir izleyicimiz şöyle bir soru sormuş. Günümüzde insanların sevme şartı neredeyse bir sayfa dolusu liste yapılacak kadar çok iken Allah katında da birini sevmek için şart var mı? Varsa nedir demiş. Şimdi tabii sorunun sorulma şeklinde bir hata olmuş olabilir. Allah katında birini sevmek için şart var mı derken Allah'ın birini sevmesini kastediyorsa burada izleyicimiz. Allah'ın birini sevmesi için Allah'ın bize Kur'an'da gösterdiği, dost edindiğini söylediği insanlar Allah'a tam olarak boyun eğmiş ve kendisinden Allah'ın istediklerini yerine getiren insanlardır. Bu Allah katındaki en önemli delillerden bir tanesidir bir insanın sevilmesi için. Ama tabii ki bir Müslüman her zaman Allah'ın kendini sevmesini umar. ve samimi olması önemlidir. Allah samimi olan kullarının kurtulacağını bize müjdeler Kur'an'da çok sayıda ayette ve her zaman onları müstesna olarak diğer insanlardan ayırır. Samimi olarak bir insan dini yaşarsa ve dini yaşaması için gerekli bütün gayretleri gösterirse ciddi bir çaba gösterenlerden bahseder Allah. Bunların Allah'ın dostları olduğunu, onlar için korku olmadığını ve mahzunda olmayacaklarını söyler. Bunları insanların arasındaki sevgi anlayışı olarak değerlendirecek olursak da günümüzde gerçekten bildiğiniz gibi evlilik sözleşmeleri denen bir facia vardır. Tabii ki bu aslında cahili mantık içerisinde yaşayan, yani Kur'an'a dayalı bir sevgi anlayışı içinde yaşamayan bir kadın için bir garanti gibi görülür. Çünkü bir adam her halükarda kendisini kullanabilir diye düşünebilir. İşte evlenip bir süre sonra ona belki çalışma için izin vermeyip ortada bırakacağını düşünebilir. Çünkü sadakat anlayışı yoktur böyle bir ilişkide. Hiçbir şekilde gerçek sevgiye dayanmadığı için vefa da yoktur. O yüzden de başına her şeyin gelebileceğinden korkabilir böyle bir insan ve bu konuda da haklıdır. Aynı şey erkek için de geçerlidir. Kadının kendi parası için kendisiyle evlendiği riski her an bir tehdit olarak kendisine durduğu için bu evlilik sözleşmeleriyle hem malını hem kendi çocuklarının, kimi çünkü daha sonrasında çocuklarıyla başkalarıyla evlenmiş oluyor, kendi çocuklarının geleceğini garanti altına aldığını düşünür. Yani tam anlamıyla aslında bir felakettir bu. Ve insanlar yine bu evlilik sözleşmelerinin dışında biliyorsunuz çok sayıda filme konu olur. Gençler arasındaki sevgi anlayışlarında da gerçekten listeler yapılır. İşte nelere dikkat edecek, kendini güldürmesi gerektiği gibi mesela çok önemli bir maddedir bu tarz ilişkilerde ki buna zaten Müslüman zaten her zaman güler. Bu bir öncelik hiçbir zaman değildir. Bir insanı sevmesi için olan önceliği o kişinin bir kere Allah'a iman etmesidir. Bir insan ancak Allah'a samimi olarak iman ediyorsa, Allah'ın varlığından emin bir ruh haliyle bütün hayatını yaşıyorsa ve bundan dolayı da Allah'a haşyet dolu yani saygı dolu bir korkuyla boyun eğicilik içerisindeyse bu insana zaten güvenmek o insanın boynunun borcudur. Yani bütün gönül rahatlığıyla bu insana güvenirsiniz. Ne evlilik sözleşmesine gerek olur, ne sadakatinden şüphe edersiniz. Hiçbir risk taşımaz böyle bir insan. Çünkü zaten sorumluluğu size karşı değil, başta Allah'a karşıdır. Allah'a karşı kendi sorumlu hissettiği için de size karşı gerekli olan her türlü görevini yerine getirecektir bu insan. Sevgiyi Allah'ı sevdiği için size yönelteceği için sonsuz bir sevgi anlayışıyla size yönelecektir. Bu da zaten dünyayla sınırlandırılmış bir sevgi anlayışı değil, Allah'tan yansıyan bir sevgi anlayışı olarak sonsuza kadar beraber olma niyetine ulaşan bir sevgi anlayışıdır. Bu da hiçbir sevgiyle zaten kıyas olabilecek bir şey değildir. Müslümanlar, inananlar bir gün ayrılırız diye bir araya gelmezler, sonsuza kadar beraber olmaya niyet ederek bir araya gelirler. Bu da işte gerçek anlamda sevgi için gerekli olan en önemli şartlardan ve güzelliklerden bir tanesidir. Bu anlamda kadına erkeğin bakış açısı Kur'an'ın gösterdiği bakış açısıdır. Yani üstün olarak görür, her yerde saygı gösterir, kendisinden her zaman daha çok el üstünde tutar ve Allah'ın kadına gösterdiği saygıyı da o kadına gösterir. Kadın da aynı şekilde erkeği Allah'ın ruhundan üflediği bir insan olarak görür ve ona saygısı, sevgisi ölünceye kadar devam eder. Sevmek için işte tek şart Allah'a imandır. İnşallah.
Şimdi bir başka soruda bir kardeşimiz şunu sormuş. Sizlerin de sürekli bahsettiği İslam Birliği hayalini hükümet de dile getirirken aynı hükümetin Avrupa Birliği'ne girme çabasının nedeni ne olabilir? Birincisi bu İslam Birliği'nden ne anlaşıldığına bağlı. Eğer İslam Birliği dendiğinde biz sadece İslam ülkelerinin bir araya gelip işte İslam İşbirliği Teşkilatı konferanslarında ya da toplanmalarında olduğu gibi bir araya gelip işte konuştuğu veya sadece kendilerini dost bildiği bir birlikten bahsediyorsak bu yok. Ne bizim ne de hükümetin kastettiği İslam Birliği bu değil. İslam Birliği şu demektir, İslam ahlakının bütün dünyaya yayıldığı ve bütün sınırların kalktığı bir sistemdir. Yani bu. Ama ülkelerin yok olması manasında değildir. Sınırların kalkması şu şekildedir. Bir ülkeden bir ülkeye sadece kimlik kartıyla geçebilecek bir topluluk olacaktır. Bütün dünya topluluğu bir olacaktır. Bunu şu an nasıl Gürcistan'da uyguluyoruz? Nüfus kağıdımızı gösterip nasıl geçiyoruz? Nasıl o hükümet bize güveniyor? Nasıl biz onlara güveniyoruz? Bu aynı şekilde bütün dünya ülkelerinde gerçekleşecektir. Şimdi Şunu bir belirtelim. Avrupa Birliği'ne girmemiz bizim için önemli, iyi bir şey olur. Yani bunu hani biraz bağnaz kafayla değerlendirenler var bazı. Ne işimiz var Avrupa'da şöyle böyle falan ya da ekonomik anlamda pek beğenmeyenler var. Evet, gerçekten Avrupa Birliği'nin çok fazla eksileri var son yıllarda. Biz de bunu yayınlarımızda aslında sık sık eleştiriyoruz. Fakat aynı zamanda çok da güzel artıları var Avrupa Birliği'nin ve bize yarayacak, bizim için gerekli olan artılar. Mesela demokrasi çok şart, bizim ilerlememiz için çok gerekli bir şey ve Avrupa Birliği'nin demokrasisi gerçekten ileri bir demokrasi. Mükemmel değil ama ileri bir demokrasi. Mükemmel demokrasi Kur'an'dadır. Bunu da burada hatırlatalım. Kur'an uygulandığında Peygamberimiz bunu uygulamıştır, Medine Vesikası ve diğer anlaşmalarında uygulamıştır. Benzeri bir demokrasi şekli, anlaşma şekli dünya bir daha görmemiştir o dönemden bu döneme. Dolayısıyla Kur'an'ın uygulanması ile demokrasi gelir. Fakat Avrupa Birliği de gerçekten insan hakları bakımından ciddi şekilde demokratik bir sistemi barındırır. Bizim buna ciddi şekilde ihtiyacımız var. Demokratik bir ülkeyiz ama daha ileri demokrasiye her zaman ihtiyacımız var. Aynı şekilde Batı'nın kültürü, modernliği, özgürlük anlayışı gerçekten güzel bir anlayış. Bizim sanat anlayışı, işte kadına tabii bakış anlayışı, yani pek çok açıdan Orta Doğu'dan farklı ve üstün özellikleri var Avrupa'nın. Buradaki özellikleri biz ülkemize alabilmek için ciddi bir aslında gayret içinde olmalıyız. Bundan faydalanmalıyız biz. Biz tabii ki biliyorsunuz Gümrük Birliği'ne girdikten sonra bir takım anlaşmalarını ve aynı şekilde de Avrupa Parlamentosu anlaşmalarına dahil olduk. Oranın anayasasına dahil olduk. Bunların tamam eleştirdiğimiz eksileri var. Özellikle azınlıklar konusunda, yani özellikle PKK'ya yönelik açılımlar konusunda bizim eleştirdiğimiz yönleri var. Fakat bunun dışında insan hakları bakımından da çok fazla şey getirdi Türkiye'ye. Bundan bile faydalandık, yani daha ilk aşamasından bile faydalanmış olduk. Dolayısıyla Avrupa Birliği'ne girişte gerçekten bu aşamalarda güzellik olur. Aynı şekilde Avrupa Birliği'ne giriş Türkiye'nin oraya getireceği katkılar açısından da bir güzellik olur. Çünkü insaniyet, sevecenlik, sıcaklık, misafirperverlik, insanlık, yani bu şekilde Avrupa'ya öğretilebilir. Fakat bunun için de hocamızın her zaman söylediği bir şey çok şart. Türkiye'deki kalite eksikliğini çok ciddi bir tehdit olarak görüyor Avrupa Birliği. Ne Kıbrıs sorunu ne bir başka sorunu, hep böyle önümüze getirilen bazı bahaneler var. Onlar değil, asıl kalite sorunu, asıl bağnazlık sorunu, biliyorsunuz ülkemizde de aslında diğer ülkeler kadar çok olmasa da var öyle bir sorun. Bunlar hüküm sürdükçe Türkiye'de Avrupa Birliği'ni almak istemiyorlar ve çok da haksız değiller bu konuda. Bunun için hocamızın önerisini buradan yenileyelim. Mutlaka bir kalite bakanlığı kurulmalı. Kaliteyi düşürecek herhangi bir yayının, herhangi bir anlayışın Türkiye üzerinde yaygınlaşması engellenmeli. Kalite artırımında neler yapılabilecek? Sanat, kültür artırımında, bilim artırımında neler yapılabilecek? Bu konuda bir gelişme yapılması gerekiyor. Avrupa Birliği işte öyle kaliteli bir Türkiye gördüğünde içine alır. Ha şimdi İslam Birliği'ne geldiğimizde Avrupa Birliği zaten İslam Birliği'nin içinde olacak. İslam Birliği'nin dışında bir yer değil orası. Çin de değil, Rusya da değil, İsrail de değil, Amerika da değil. Bunların tamamı İslam Birliği'nin zaten içinde olacaklar. O anlayış çünkü beraberinde bütün ülkeleri kapsayacak. İslam ne demektir? Kur'an'daki İslam bütün herkesi kucaklamaktır. Dini, görüşü, bakış açısı, kültürü, etnik kökeni ne olursa olsun herkesi kucaklamaktır. İşte İslam Birliği dünyaya bunu getirecek. Dolayısıyla işte biz Çin'i dışladık, şöyle şu ülkelerle birlikte çok güçlendik diye bir mantık İslam Birliği'nde olmaz. Ya da Avrupa'yı dışladık, ne güzel işte Orta Doğu ülkeleriyle bir birlik kurduk diye bir birlik hiçbir zaman başarılı olmaz. İslam Birliği dünya ülkelerini, dünya insanlarının tümünü, bütün dinleri, bütün anlayışları, bütün ideolojileri içine alan bir birlik olacak. Ve dünyaya barış getirecek ve bu Allah'ın izniyle mutlaka olacak. Hükümetin de gayreti bu konuda gerçekten çok takdire şayan.
Bunu da buradan duamız olarak inşallah bir kere daha duyurmuş olalım inşallah.
Bugünkü programımız burada sona eriyor. Hepinize iyi akşamlar.
İyi akşamlar.